Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 9 Farvardin 1400, Hicri Kameri 15 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 29 Mart 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile Çin Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti etrafında yapılan röportaj, Nevruz yemekleri, enerji hatları, ekonomi ve siyaset ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameni.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 81 kişi daha yaşamını yitirdi. Ali Şemhani, Doğu'da stratejik işbirliğinin Amerika'nın çöküşünü hızlandırdığını belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, bazı ülkelerin İran ve Afganistan'ın yakın ilişkilerinden rahatsız olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye arasında kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri, Türkiye ile ilişkilerimizdeki yaklaşımımızda düzenlemeler yapmalıyız dedi. Şimdi haberler.
Ehlibeyt imamlarının 12.si Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü Hicri Kameri 15 Şaban dolayısıyla İslam-ı İran genelinde sağlık protokolleri çerçevesinde görkemli kutlamalar yapıldı. Bu bağlamda kutsal kentler Meşhed ve Kum'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam için kutlu doğum günü dolayısıyla özel merasimler düzenlenirken, başkent Tahran dahil bazı kentlerde de araçlardan oluşan konvoylar düzenli şekilde belirlenen güzergahlar üzerinden hareket ederek bu mübarek günü kutladılar.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaşarak, son 24 saatte 81 kişinin daha koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 62.478'e, vaka sayısının da 1.864.984'e çıktığını belirtti. COVID-19'a yakalanan hastalardan 3.940'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1.600.488'e ulaştığını ifade etti. Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibariyle 11.682.968 olduğunu belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamhani, Doğu'da stratejik işbirliğinin Amerika'nın çöküş sürecini hızlandırdığını kaydetti. Şamhani bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika Başkanı'nın İran ile Çin arasında imzalanan kapsamlı stratejik işbirliği anlaşmasından endişeli olduğuna işaretle, İran ve Çin'in stratejik işbirliği yol haritası belgesinin imzalanmasının aktif direniş politikasının bir parçasını teşkil ettiğini vurguladı. Şamhani dünyanın sadece batıdan ibaret olmadığını ve batının da kural ve yasaları çiğneyen Amerika ve 3 Avrupalı ülkeden ibaret olmadığını kaydetti. Şamhani Biden'in endişesinin oldukça yerinde olduğunu, doğuda stratejik işbirliğinin gelişmesinin Amerika'nın çöküş sürecini hızlandırdığını belirtti.
Asya'nın kalbi İstanbul süreci 9. Bakanlar Konferansı için Tacikistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmar ile görüştü. Bakan Zarif, Afgan mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede Tahran-Kabil ilişkilerine değinerek, üçüncü tarafların iki ülke arasındaki ilişkileri gölge düşürmeye çalıştığını söyledi. Muhammed Hanif Etmar de bu görüşmede İran'ın Afganistan'ın en yakın dostu olduğunu belirterek, ülkesinin ekonomik ve siyasi alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. İki günlük bir ziyaret için 28 Mart pazar akşamı Tacikistan'a giden Bakan Zarif, Dushanbe Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, burada düzenlenecek Asya'nın kalbi İstanbul süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılacağını belirtti. Afganistan konusuna dair Zarif, İran İslam Cumhuriyeti'nin amacı Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmak ve çatışmayı sona erdirmektir dedi. Zarif, Tahran-Dushanbe ilişkileri hakkında, İran ile Tacikistan arasındaki ilişkiler geçmişe dayanan kardeşçe ilişkilerdir. Bu geziyle tüm alanlardaki işbirliğinin güçlenmesini umut ediyorum değerlendirmesinde bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, uluslararası düzende tek kutupluluk ve Batı hegemonyası döneminin sona erdiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bugün Tacikistan'da düzenlenen Asya Kalbi Konferansı'nın kulisinde Asya Güven Arttırıcı Girişimler ve İşbirliği Konferansı Yürütme Sekreteri Kayrat Saribay ile yaptığı görüşmede uluslararası düzende tek kutupluluk ve Batı hegemonyası döneminin sona erdiğini işaretle Asya ve bölge ülkelerinin uluslararası ilişkilerde yaşanan denklemlerdeki önemine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Zarif, Kazakistan'ın İran'ın nükleer müzakereleri ve Asya süreci müzakerelerindeki rolüne işaretle, Astana sürecinin Suriye'de barışın yeniden sağlanması için yegane etkin süreç olduğunu kaydetti. Asya Güven Arttırıcı Girişimler Konferansı Yürütme Sekreteri de görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'ne söz konusu konferans ile işbirliğinden ve konferansın programlarına gösterdiği katılımından dolayı teşekkür etti.
Türkiye haber kaynaklarında yer alan habere göre bu ülkenin güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'nın üst düzey isimlerinden sayılan Ömer Aydın öldürüldü. TRT'nin haberine göre MİT, TSK'nın Kandil'de düzenlediği ortak operasyonla terör örgütü PKK-KCK'nın gümrük koordinasyon sorumlusu Ömer Aydın öldürüldü. Ömer Aydın'ın PKK-KCK'nın insan ve silah kaçakçılığı ile uyuşturucu trafiğinin sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.
Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları iki ülke arasında pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Düzenleme 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecektir. 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında kimlikle seyahat protokolünün iç onay süreci sonuçlandı. Söz konusu protokol 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Böylelikle iki ülke vatandaşları Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabilecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti ile 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yeni düzenlemenin hayata geçeceğini bildirdi.
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Erivan'ın Türkiye ile olan ilişkilerine yaklaşımında düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etti. Ermenistan Devlet Televizyonu'nda konuşan Grigoryan, Erivan'ın Türkiye'yi düşman devlet olarak görüp görmediğine ilişkin soruyu yanıtladı. Grigoryan, bölgedeki engeli kaldıracaksak bu konudaki yaklaşımımızda belirli düzenlemeler yapmamız gerekiyor, bu yönde çalışıyoruz dedi. Bunun üzerine, yani Türkiye artık düşman devlet değil mi sorusunun yöneltildiği Grigoryan, tartışmasız biçimde Türkiye'den hiçbir tehdit gelmediğini iddia etmek doğru olmazdı. Ancak bölgedeki genel süreçler başka olasılıkları da beraberinde getiriyor ifadelerini kullandı. Grigoryan'a göre 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki gerginliğin tırmanmasından sonra bölgede büyük değişiklikler meydana geldi. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderlerinin 11 Ocak'taki ortak açıklamasından sonra ulaşım hatlarına yönelik engellerin kaldırılması sürecinde yoğun bir aşama geçildi. Grigoryan, engellerin kaldırılması süreci sadece Azerbaycan Cumhuriyeti ile yürütülmemeli. Daha geniş bir bölgesel yaklaşım gerekiyor. Bunun için olanakların olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Grigoryan, şu an Ankara ile doğrudan diyalogların olmadığını, ancak iki tarafın yaptığı açıklamaların bölgede ulaşım hatları önündeki engelleri kaldırması yönünde olanakların mevcut olduğunu düşünmelerine imkan veriyor açıklamasında bulundu.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyarette bulunacak. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'in sözcüsü Barend Lights, Avrupa Birliği yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu. Lights, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktardı. Michel, geçen hafta yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye Nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı, ancak ziyaretin tarihini söylememişti. Avrupa Birliği liderlerinin zirve toplantısında ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Bununla birlikte Yunanistan'da 8 binin üzerinde sığınmacının yaşadığı Midilli Adası'nda bulunan Avrupa Birliği İçişleri Komiseri, Türkiye'ye Yunanistan'daki sığınmacıları bir an önce kabul etmeye başlama çağrısı yaptı.
Iraklı kaynaklar, Amerika'ya ait iki askeri konvoyun Irak'ın güneyinde ve merkezinde saldırıya uğradığını duyurdu. Sabirin News Telegram kanalında yer alan habere göre Amerikan ordusuna ait iki askeri konvoy, Irak'ın merkezindeki Babil vilayeti ve güneyindeki Eddimaniye vilayetinde hedef alındı. Şu ana kadar saldırıları herhangi bir şahıs veya grup üstlenmiş değil. Son aylarda Amerikan askeri konvoylarına defalarca saldırı düzenlendi. Irak halkının büyük kısmı ve çok sayıda siyasi gruplar ve partiler Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesini istiyor. Irak parlamentosu da bu bağlamda bir karar onaylamıştır.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 274 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El Magribe kapısından Harim-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada işgal rejimi İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun Harim-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi. Söz konusu Yahudi grupların sabah Mescid-i Aksa'ya giriş yaptıkları ve bu girişlerin öğleden sonra da devam edeceği ifade edildi. Fanatik Yahudilerin Harim-i Şerif'e düzenlediği bu gibi baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. 27 Mart'ta başlayan ve 3 Nisan sabahına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı Pesah dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor. Mescid-i Aksa 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan işgal rejimi İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.
Birleşmiş Milletler Brüksel'deki Suriye toplantısı öncesi 24 milyon Suriyeli için 10 milyar dolar yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortak bir açıklama yaparak uluslararası toplumdan milyonlarca Suriyeli'ye yardımlarını artırmasını istedi. Suriyelilerin giderek artan açlık ve yoksullukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, komşu ülkelerin ise her 5 Suriyeliden 4'üne ev sahipliği yaptığını ifade etti. Ülke içinde ve komşu ülkelerde bu yıl yardıma muhtaç olan Suriyelilerin sayısının 20 milyondan 24 milyona çıktığı belirtilen açıklamada, 2021'de Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 10 milyar dolar fona ihtiyaç duyulduğu, 4,2 milyar doların Suriye içinde, 5,8 milyar doların ise komşu ülkelerdeki mülteciler için kullanılacağı kaydedildi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Başkanlığı, Sana'a Uluslararası Havalimanı'nın 6 senedir kapanmış olması yüzünden 80 bin Yemenlinin yaşamını kaybettiğini duyurdu. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın saldırıları ve ablukası ve Sana'a Havalimanı'nın 6 senedir kapanmış olduğu için yurt dışında acil tedaviye ihtiyaç duyan 80 bin Yemenlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlık 450 binden fazla Yemenlinin de ciddi ve acil şekilde yurt dışında tedaviye ihtiyaç duymakta olduğunu, ancak ablukanın buna izin vermediğini kaydetti. Raporun devamında mütecaviz Suudilerin 6 senede 1083 kamyon ve tanker, 4490 cadde ve köprü ve 7229 adet nakli aracını imha ettiği bildirildi. Bakanlık ayrıca tedavi için kara yollarından yurt dışına gitmek zorunda kalan 10 hastadan birinin de yolda hayatını kaybettiğini vurguladı.
Yemen kaynakları, Yemen ordusu ve halk komitelerinin Mağrib cephesinde ilerlediğini ve eyaletin batı kesimindeki iki yeni bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Yerel bir kaynak El Meyadin'e verdiği demeçte, Yemen ordusunun Silvah'taki Hama al-Ziab ve Nokte Nehla adlı iki bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi. Haberin devamında ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Silvah ve Medhal bölgelerinde çeşitli pozisyonlarda ilerlediği de belirtiliyor.
Rusya Sağlık Bakanlığı'nın sadece bir doz halinde uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısının kullanımına izin verdiği belirtildi. İki yerine bir doz şeklinde uygulanan Sputnik Light aşısının kullanımına Rusya'da izin verildiği açıklandı. Daha kısa süreli bağışıklık oluşturan Sputnik Light aşısının klinik araştırmaları geçen hafta tamamlanmıştı. Söz konusu aşının vaka sayılarının çok yüksek olduğu ülkelerde geçici bir çözüm olarak kullanılması bekleniyor. Sputnik Light, Sputnik V gibi antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısıdır.
Mozambik'in kuzeyinde radikal İslamcı teröristlerin bir konvoya kurduğu tuzakta çoğu yabancı ülke vatandaşı 60 kişi kaçırıldı. The Guardian'ın incelemelerine göre saldırıya uğrayan konvoydaki 17 araçtan sadece 7'si güvenli bir şekilde yolculuğu bitirebildi. Saldırıda 7 kişi öldü, araçlardan birçok yaralı çıkarıldı. Güney Afrika'nın saldırıda kaçırılan insanları kurtarmak için ülkeye askeri güç göndermeyi planladığı belirtildi. Teröristler birçok yabancı ülke vatandaşının Fransız Total şirketinin doğal gaz projesi için çalıştığı Palma'yı hedef aldı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bir açıklama yaparak, Myanmar'daki askeri darbeyi kınayarak bu ülkedeki sivil cinayetlerin durdurulması çağrısında bulundu. Myanmar ordusu tarafından yüzden fazla sivilin öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada bunun kabul edilemez ve utanç verici olduğunu kaydetti. Borrell, Myanmar'daki çatışmaları kınayarak bu ülke generallerinden bu mantıksız yolda hareket etmeye son vermelerini istedi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi bu korkunç felaketin bir an evvel durdurulması gerektiğini altını çizdi. Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin yorulmadan kilit müttefikleriyle işbirliğiyle siyasi prosedürleri devreye sokmak suretiyle tutuklanan insanların serbest bırakılmasına çalıştığını vurguladı. Myanmar'da devam eden protestolar sırasında 114'ten fazla insanın hayatını kaybettiği bildiriliyor. 1,5 ay önce Myanmar'da askeri darbe yaşanmıştı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Süveyş Kanalı İdaresi kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta The Ever Given dev konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava şartları sonucunda görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla kıyıya çarparak kaza yapmıştı. The Ever Given isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı. Süveyş Kanalı İdaresi aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu. Söz konusu geminin sahibi Japon firmada 26 Mart'ta yaptığı açıklamada geminin yeniden yüzdürülebilmesine yönelik girişimlerde zorluklarla karşılaşıldığını bildirmişti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi konuyla ilgili resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda zorlu şartlara rağmen Mısırların gemiyi hareket ettirmeyi başardığını ifade ederek kanalda durumun normal seyrine dönmeye başladığını kaydetmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor.
Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın Çin'in misilleme kararını eleştirmesi konusunda. Amerika yönetimi Çin'in iki Amerikalı yetkili, bir Kanadalı temsilci ve Kanada Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi'ni yaptırım listesine alma kararını kınadı. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada Çin'i insan haklarını ihlal etmekle suçlayarak Pekin'den kötü davranışları ve insan hakları ihlaline son vermesini istedi. Blinken'in açıklamasından önce de Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin'in yaptırımlarını kınayarak insan haklarını savunacağı sözünü verdi. Pekin ile Washington arasında Xinjiang bölgesinde insan haklarının ihlal edildiğine dair iddialar üzerinde gerilimin tırmanmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı misilleme olarak bazı Amerikalı ve Kanadalı yetkililer ve kurumlara karşı yaptırım kararı aldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Pekin'in Amerika Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Gail Manchin ve yardımcısı Tony Perkins'i yaptırım listesine aldığını bildirdi. Çin ayrıca Kanada Parlamento üyelerinden Michelle Shugo'yu ve 8 üyesi bulunan Kanada Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi'ne yaptırım uyguladığını duyurdu. Amerika ve Kanada'nın Avrupalı ülkelerini Xinjiang bölgesinde insan hakları ihlali gerekçesiyle Pekin'e karşı yaptırım uygulama doğrultusunda eşlik etmesine karşı Çin'de misillemede bulundu. Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada ve Amerika, Xinjiang'ın bazı yetkililerini senkronize bir şekilde yaptırım listesine almıştı. Çin'in yaptırım kararını eleştiren Amerika, dünyada başka ülkelere karşı en fazla yaptırım uygulayan ülke olarak tanınıyor. Washington'un Çin başta olmak üzere diğer ülkelere karşı yaptırımları siyasi, ticari, askeri ve insan hakları olmak üzere muhtelif bahanelerle gerçekleşiyor. Ancak hepsi aynı şeyi yani Amerika'nın çıkarlarına hizmet ediyor.
Öte yandan Biden yönetiminin iktidara gelmesinden sonra Amerika'nın Avrupalı müttefikleriyle birlikte Çin'e karşı baskısı da artmış bulunuyor.
Çin'i insan haklarını ihlal etmekle suçlayan Amerika, dünyada en büyük insan hakları ihlalcisi sayılıyor ve bu ülkede ırkçılık ve ayrımcılıktan doruk noktaya ulaşmıştır. Buna ilaveten Amerikan polisinin siyahileri karşı kullandığı aşırı şiddet ve bundan kaynaklanan toplumsal olaylar, insan haklarını savunduğunu iddia eden Amerika'da insan hakları durumunun oldukça kötü durumda olduğunu gösteriyor. Nitekim Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'da insan hakları ile ilgili yıllık raporunda aynı hususa vurgu yapılmıştır. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda Amerika'da korona salgınıyla mücadelenin ihmal edilmesi, siyasi seçimlerin zenginlerin oyunu haline dönüştürmesi ve sosyal uçurumun artması gibi diğer konulara dikkat çekilmiştir. Biden yönetimi Çin'i Amerika'ya karşı bir tehdit olarak görme yerine Çin'in gücü hakkında suçlamalarda bulunarak bu ülkenin uluslararası düzen için ciddi bir tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Siyaset uzmanlarından Fyodor Lukyanov, Çin ile Amerika arasında ekonomik alandaki çekişmenin artmasının Pekin ile Washington arasında askeri siyasi bir çatışmaya dönüşebileceğine inanıyor. Amerika'da demokrat hükümetlerin insan haklarını bir araç olarak kullandığı için Amerika'nın yeni yönetimi ve Batılı müttefikleri Çin'i insan haklarını ihlal etmekle suçlayarak aynı bahaneyle bu ülkeye karşı yaptırım uyguluyorlar. Washington'un Hong Kong ve Xinjiang meselesi gibi Pekin'in iç işlerine artan müdahalesiyle Pekin ile Washington hattının hiç görülmemiş biçimde gerilebileceği düşünülüyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika ile Çin arasında gerilimin sürmesi etrafında. Amerika başta olmak üzere bazı batılı ülkeler ile Çin arasında yaşanan gerilimin Donald Trump'ın gitmesinin ardından hafifleyeceğine dair bazı tahminlere rağmen Joe Biden'in iktidara gelmesiyle de bu gerilim azalmış değil. Amerika'nın Güney Çin Denizi'ndeki macera perest politikasının sürmesine yönelik itiraz, Amerika'da insan haklarının ihlaline ilişkin yıllık raporun yayınlanması, Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının askıya alınması ve nükleer anlaşmaya dönmek için Washington'un pratik eylemlerde bulunması gerektiğine ilişkin Çin yetkililerinin vurguları, son günlerde Pekin ile Washington ve bazı batılı ülkeler arasında gerilimin sürdüğünü gösteren örneklerden sayılıyor. Çin'in Amerika Büyükelçisi Koi Tiankai yaptığı açıklamada, Washington'un Pekin ile mantıklı ilişki kurmak için önce ülkeler arası ilişkiler konusunda Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda yer alan ilkelere uyması gerektiğini vurguladı. Koi Tiankai, Amerika Başkanı Joe Biden'in Çin ile karşı karşıya gelme peşinde olmadıklarını ancak iki taraf arasında kıyasıya bir rekabetin olacağına dair sözlerini gösterdiği tepkide serbest ve adil bir rekabet konusunda hiçbir sorunları olmadığını ancak geçen senelerde Amerika ile Çin ve hatta Amerika ile dünya arasında yaşananlara bakıldığında sağlıklı rekabetin nasıl olabileceğine dair soruyu akla getirdiğini kaydetti. Biden'in sözleri Amerika Başkanı'nın en azından kısa sürede Trump döneminde Çin'e yönelik Amerika'nın izlediği agresif yaklaşımdan vazgeçmek niyetinde olmadığını gösteriyor. Amerika Başkanı Biden'in Çin ile kıyasıya rekabetinin yaşanacağına dair açıklaması, Washington'un Pekin'e yönelik hasmane politikasına bir değişiklik olmayacağını gözler önüne serdi.
Evet, öte yandan Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına uymaması ve son günlerde Tahran ile Pekin arasında 25 yıllık stratejik işbirliği belgesinin imzalanması, Pekin'in uluslararası arenada bağımsız yaklaşımını takip etmekte olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Söz konusu örnekler Amerika ile Çin ilişkilerindeki çatlağın giderek büyümekte olduğunu gösteriyor. geçtiğimiz senelerde muhtelif gerekçe ve bahanelerle İran'a yönelik en ağır ve zalimce yaptırımlar uygulayan Amerika'nın eylemlerine Çin'in karşı çıkıp Tahran ile stratejik işbirliği anlaşmasını imza atması, Washington'un İran'a karşı yaptırım yapısı ve politikalarının hezimete uğradığını bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilip Tahran'a karşı ağır yaptırımlar uygulamaya başlamasından sonra İran'ın Beyaz Saray'ın yıkıcı politika ve eylemlerini etkisizleştiren aktif direniş politikası, Washington yetkililerinin de itiraf ettiği gibi azami baskı kampanyasının hezimete uğramasına yol açtı. Bu çerçevede Çin ile İran'ın münasebetlerinin stratejik seviyeye ulaşmasıyla Amerika'nın Pekin'e karşı öfkesinin daha da tırmanmasına yol açacağı düşünülüyor. Beyaz Saray, Çin'in İran ve Rusya gibi bazı ülkelerle bölgede yeni bir ittifakın temelini atıp, başka ülkelerin böyle bir ittifaka dahil olmasıyla Amerika'nın hegemonyasını zayıflatacak büyük bir blok oluşturabileceklerinden derin endişe duymaktalar. Beyaz Saray'ın başka ülkeler, bölgesel ve uluslararası birliklere karşı agresif, saldırgan, zorbacı ve tek taraflı politikalarının Amerika'nın hesaplarının tam tersine Washington'un güç kaybetmesine yol açtığı görülüyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Çin Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Tahran'a geldi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İnkılabı Rehberi Danışmanı Ali Larijani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile ayrı ayrı görüştü. Ziyaret kapsamında İran ile Çin arasında 25 yıllık kapsamlı stratejik işbirliği belgesine imza atıldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tahran'daki temaslar çerçevesinde demin ifade ettiğim üzere İran İslam Cumhuriyeti'nin farklı yetkilileriyle bir araya geldi. İşte bu ziyaret bölgemizde özellikle İran'da Hicri Şemsi yeni yılda yaşanan önemli ve değerli bir ziyaret olarak değerlendiriliyor. Dünyanın da buna karşı bakışı ve tepkisini de bugün sohbetimizde konuyla ilgili konuşacağız. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizin de belki dikkatinizi çekmişti Abbas hocam. Bu ziyaret İran ile Çin arasında çok konuşuldu. Hala da konuşuluyor medyalarda. Öncelikle Çin Dışişleri Bakanlığı'nın İran'a yaptığı ziyareti ve ortak işbirliği anlaşmasına attığı imzayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Genel olarak bakalım konuya. Ondan sonra da detaylı bir şekilde konuya ilişkin gelen tepkileri konuşacağız sizinle efendim.
Vallahi açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Her ne kadar bazı sosyal medya haberlerinin derler, kanallarında veya bazı muhalif kanallar bu anlaşmayı imza karşı duyuruyorlarsa, hatta açıkçası bunu çok kötü bir anlaşma olarak değerlendiriyorlarsa, Ben Sayın Wang Yi'nin, yani Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran ziyaretini olumlu buluyorum. Zira İran açıkçası çok sıkışmış vaziyettedir. Ambargolar 40 yılın sonunda ve hala Biden geldikten sonra hala bu nükleer anlaşmada öyle gereken adımları attığı söylenemez. Bu bağlamda açıkçası bunu söylemek gerekiyor ki önemlidir. Biliyorsunuz, hatırlarla belki dinleyeceğimiz, bu aslında 2016 yılında Xi Jinping'in, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tahran ziyareti sırasında Hasan Rouhani'yle beraber o zaman düşünmüşlerdi böyle bir anlaşmayı. Uzun zaman müzakereler sonrasında 25 yıllık süren bir anlaşma, 25 yıl zarfında 400 milyar dolar kapsayan bir anlaşma olacaktır. Muhtemelen İran'ın güney bölgesindeki bazı limanlar, işte Fars Körfezi'nde ve başka İran'ın muhtemelen Çin'de elde edilen yeni teknolojiye ulaşması için önemli bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Çok kapsamlı bir anlaşma. Ben kaç gündür üzerinde çalışıyorum, bakıyorum. Hakikaten çok önemli bir anlaşmadır. Ve bunun hem enerji alanında vardır, hem diyelim ki tahmin edin 280 milyar dolar İran'ın petrol, doğal gaz sanayinde ve ulaştırma sektöründe Çin Halk Cumhuriyeti yatırım yapacaktır. Biliyorsunuz ki nihayetinde Avrupa devletleri veya diğer İran'dan önceden ilişkiler olan devletler birçoğu Amerikan korkusundan İran'da yatırım plan yapamıyorlar. Günümüzde teknoloji çağıdır. Bu nedenden dolayı Çin Halk Cumhuriyeti tabii çok büyük bir devlettir. Amerika'ya boyun eğmez. Bunu ben olumlu karşılıyorum, bu anlaşmayı.
Doğrudur. Hocam, demin ifadelerinizde İran'ın bu ekonomik durumu ile ilgili sıkışmış vaziyette olduğuna değindiniz. Şimdi sizce bu anlaşmadan yola çıkarak yani dünya kamuoyu İran'a karşı bakışını değiştirip de Amerika'yı hiçe sayıp İran ile farklı ekonomik anlaşmalara girişebilir mi acaba?
Şöyle söylemek gerekiyor. Açıkçası eskiden bir Soğuk Savaş döneminde, işte İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından ta 90'lara kadar, Sovyetler Birliği'ne kadar bir Soğuk Savaş dönemi değerlendirildi. Soğuk Savaş döneminde bazen katı, bazen yumuşak olurdu. Ama bir Soğuk Savaş'tan söz edebiliriz. 90'lardan sonra bir müddet tek kutuplu sistemden söz edersek de daha sonraları, özellikle Putin'in Rusya'da direksiyonun başına geçtikten sonra tekrar Rusya kendini toparladı ve iki kutuplu sisteme tekrar geri döndük gibi oldu. Her ne kadar bugün tabii Rusya bir kapitalist ülkedir, Çin Komünist Partisi'nin idare ettiği büyük bir kapitalist ülkedir, ama yine de biz Doğu Batı arasında bir rakabeti görüyoruz. Burada işte belki Şanghay İşbirliği bunun askeri veya güvenlik şemsiyesi altında olabilir, ama nihayetinde ekonomik alanda da bugün Biden'ın Rusya'ya ve Çin'e karşı tutumunu biliyoruz. İran bu arada şeyini belirlemiş, yani duruşunu belirlemiş. İran doğuda duruyor, Çin'in yanında duruyor, Rusya yanında duruyor. Tabi bunlar önemli meselelerdir. Zira Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi ve benzer kuruluşlarda, uluslararası kuruluşlarda Çin Halk Cumhuriyeti ile de Rusya nihayetinde İran'a karşı hayata geçirilmek istenen Batı tarafından birçok anlaşmayı veto ediyorlar. Bu nedenle de bundan sonra böyle bir şey göreceğiz. İran'ın burada safının belirlenmesinde şöyle bir durum var. Dediğim gibi nükleer anlaşma güzel bir anlaşmaydı, imzalandı, Amerika imza etti. Ama ne zaman ki ırkçı bir faşistin Beyaz Saray'da gücü ele getirdikten sonra kamuoyunun önünde çok küstahça ve utanmazcasına bu anlaşmayı yırtıp attı. Öyle olmaz. Uluslararası anlaşmalardan öyle sıkılmaz, yırtıp atılmaz. Ve bundan sonra batılı devletler, yani Avrupa Türkiye'si dediğimiz Almanya, Fransa ve İngiltere çok fazla adım atamadılar bu konuda. Böyle yani açıkçası doğrudan Amerika'ya diyemediler ki sen bu anlaşmadan çıktın, sen niye yaptığını koyuyorsun. Şu anda da öyle bir mahcup bir duruşları vardır. Ve dönem dönemde dediğim gibi Amerika'ya bir şey söyleyeceklerine İran'a dönüp bir şey söylüyorlar ya bir laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu nedenden dolayı dediğim gibi bu anlaşmanın tabi uzun bir anlaşmadır. 18 büyük bölümleri ben çok baktım. Yani uzun vadede yatırımlar, ortak üretimler, birçok maddesi vardır. Bu uzun vadede muhtemelen İran'ın bugünkü ekonomik darboğazdan çıkışı için bir kanal olacaktır. 25 senelik bir anlaşmadır. Öyle şey söylendiği gibi bazı işte muhalif kanallar bunu Türkmensay ve Gülistan anlaşmasıyla karşılaştırıyorlar. Biliyorsunuz onlar İran tarihinin son yüzyıllardaki en kötü anlaşmalardır. Türkmensay ve Gülistan anlaşmasıyla İran'ın bugünkü kuzey bölgede yani Kafkasya'nın tamamını İran'ın o zamanki ne derler dirayetsiz Kazar Şahlar döneminde sağlıklı suya terk ettiği anlaşmalardır. Aras Nehri'nin kuzeyini bundan karşılaştırıyorlar. Oysa ki bunun bir belli bir tarihi var, 25 seneliktir. Bu 25 sene içerisinde dediğim gibi İran en azından bu anlaşmada elde ettiği işte yatırımlarla, çarlarla muhtemelen bir nefes alacak. Zira hakikaten Trump'ın dediği İran'a hava, su böyle elimizden gelmese vermeyeceğiz. Bunu çok Biden zamanında çok değiştiğini söyleyemeyiz. Yani öncelikler değildir. Tabii Siyonist İsrail rejiminin de bu davranışlarını gördükten sonra bu bir yerde olsa İran'ın bundan sonraki dönemde en azından bu yaptırımlara karşı evet. 80 milyonluk İranlının en azından refahını, sağlığını düzeltmesinde önemli bir adım olacağını düşünüyorum.
Doğru. Son soru olarak Abbas Hocam, Amerika'nın Bloomberg haber sitesi İran ve Çin arasında imzalanan bu stratejik işbirliği belgesini işaretle bu durum Amerika Başkanı Joe Biden yönetimi için bir sorun olduğunu yazdı. Peki nasıl bir sorun olabilir Joe Biden için? Yani onun politikalarıyla çelişiyor mu böyle işbirlikler acaba?
Şöyle ki Biden cesaretle hakikaten biliyorsunuz nihayetinde Biden Obama'nın nükleer anlaşmayı imzalayan ekibinin başındaydı. Yani bunlar hatta şu anda CIA'nin başına gelen galiba direkt bu işin içindeydi. Cesaretle eğer hakikaten Suudi ve Siyonist rejimin baskılarını boyun eğmeyerek cesaretle ben döndüm nükleer anlaşmaya dönüyorum ve bundan sonra tekrar Trump'ın koyduğu yaptırımları tek taraflı koyduğu yaptırımlarla geri çekiyorum deseydi hakikaten söylenebilirdi ki amenna bir mantıklı bir sisteme geldik. Ama Amerika'nın burada hedefi şöyle bir şey var. Amerika'nın nihayetinde uzun vadede Asya Pasifik bölgesinde Çin'e karşı önemli bir şey yapmak istiyor. Saldırıya getiriyor. Bu ekonomik saldırı olabilir. Askeri değil de ekonomik saldırı olabilir. Tekrar oraya sıkıştırmaya çalışmış olabilir. Rusya'ya karşı da bu var. İran bu arada tabii Çin şeyini seçmek zorundaydı müttefiklerini. Çin'le beraber hareket edecek. Sizce bu işler karşılıklıdır. Bu nedenle dolayı Trump'ın hedefinde Çin var, Rusya var, tabii yanı başında İran da var. Nihayetinde İran var olduğu sürece bu şekilde duruşuyla Siyonist rejimi rahatsız ediyor, Körfez bölgesindeki bu mülteci Arap devletlerini rahatsız ediyor varlığıyla. Bu nedenle dolayı Trump'ın esasen topyekün o şeye cenaha ya da o bloka karşı tutumunun sonucunda da ki bu anlaşmaya karşı bu kadar sert. Buna söylemen daha da sertleşeceğini düşünüyorum ve tabii ki bu anlaşmanın da bazı dediğim gibi muhalif tarafların gruplar tarafından çok fazla eleştirileceğini düşünüyorum ama dediğim gibi bakıldığında bugün İran'ın da başka çaresi olmadığı görünüyor.
Doğru. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Dr. Abbas Karahçı hocamızla konuştuk. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Tahran'daki temasları etrafında bugünkü sohbetimizi ve analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nevruz Yemekleri. Değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı'nda İran'ın çeşitli yörelerinde yapılan yemekleri tanıtmak istediğimiz iki bölümlük sohbetimizin ikinci ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz. İran'da yeni yıla ve yılın ilk gününe özel yemekler oldukça çeşitlidir. Bayram gecesinin en temel yemeği ise balıkla sebzeli pilavdır ve İran sofrasında özel bir yeri vardır. İran'ın geleneksel yemekleri güzel tadından başka birçok faydası da söz konusudur. Sebzeli pilav yapımında ilkbaharın taze sebzeleri kullanılır ve balığı da insanların zevkine göre çeşitli şekillerde yapılır. Sebzeli omlet de İran halkının bayram gecesi için yaptıkları sevilen yemeklerden biridir. Sebzeli omlet yöreden yöreye ve kentten kente farklı sebzelerle yapılır. Ancak bu omlete güzel tat katan şey içine eklenen ceviz ve zereştir ve besin değeri de yüksektir. İran mutfağında pilava katkı olarak sebze, et ve özel bir fasulye çeşidiyle yapılan gorma sebze yemeği de İran halkının asil yemeklerinden biridir. Özellikle de yeni yıla girerken en çok dağlık yörelerde yaşayan halk bu yemeği yapar. Bazı yörelerde insanlar bu yemeği yeni yıla girerken yedikleri takdirde yeni yılı yeşillik ve bolluk ve neşeyle geçireceklerine inanırlar. Hemedan halkının yeni yıla özel yemeği bir nevi sulu köfte ve abguşt adıyla bilinen etli sulu yemektir. Hemedan halkı köftenin içine hurma, ceviz, yumurta, erik, kızartılmış soğan ve çeşitli baharatı katar ve çeşitli turşularla servis eder. İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi kıyısında yer alan Mazandaran eyaletinde halk yeni yıl akşamı için sebzeli pilav ve balık ve yine tehcin adıyla bilinen bir çeşit pilav yapar. Yine Hazar Denizi kıyısında bulunan Gilan eyaletinde de halk çeşitli sebzelerin sarımsak yumurta karışımı olan torşi tere adında yerel bir yemeği yapar ve balıkla pilavın yanında tüketir. Yeni yıla özel yöre halkının bir başka güzel yemeği ise bir çeşit fasulye ve yumurta ve sebzelerden yapılan bagolugatık adında bir yemektir. İran'ın Azerbaycan ve Kirmanşah eyaletleri gibi bazı yörelerde İranlıların bayram gecesi için hazırladıkları en eski ve asil yemeklerden biri ise şehriyeli pilavdır. Bu yörelerin insanları bu yemeği yeni yıla girerken yaptıkları takdirde işlerinde başarılı olacaklarına inanırlar. Tahran halkı da aynı inançla bayram günü şehriyeli pilav yapar. İran'ın merkezinde yer alan Erak kentinde ise fetir adında bir nevi ekmek yapılır. Azerbaycan halkı şehriyeli pilavın yanında içini et, sebze, pirinç ve baklagillerle doldurdukları çeşitli dolmalar yapar ve bu yemekleri tükettikleri takdirde yeni yılda arzuları gerçekleşeceğine inanır. Bu dolmalara patlıcan, biber, mantar, domates, lahana, kabak dolmasını ayrıca yaprak sarmayı örnek vermek mümkün. İran'ın Horasan yöresinde halk bayram gecesi sebzeli pilavla balık yer. Bayram günü de şehriyeli pilavla beraber etli ve mercimekli bir yemek çeşidi olan bir yiyeceği tüketir. Horasanlı aileler de yılın ilk gününde bir çeşit şehriyeli, sebzeli ve baklagillerden yapılan çorbayı tüketmenin yeni yılda işlerin yolunda gideceğine inanır. İran'ın birçok yöresinde olduğu gibi Zencan halkının bayram gecesi sofrasının olmazsa olmazı balıktır. Zencan halkı balığın yanında şehriyeli veya safranlı pilav yapar. Şehriyeli pilavın yanında tavuk, et, kuru üzüm ve hurma da yer alır. İran'da halkın yeni yıla girerken balık tüketmeye özen göstermesinin sebebi deniz suyu hayat verdiği inancından kaynaklanır. Bu yüzden iyi bir yıla başlamak için deniz ürünleri tercih edilir. Sütlü pilav yine Azerbaycan yöresinde özellikle Erdebil eyaletinin çeşitli kentlerinde ve Tebriz'de halk tarafından hazırlanan bir çeşit yemektir. Sütlü pilav adından da anlaşıldığı üzere sütle yapılır.
Bu pilav beyaz ve aynı zamanda safranla yapılabilir ve balık, et, kuru üzüm ve hurma ile yenir. İran'ın batısında Çarmahal ve Bahtiyar eyaletinde halk Nevruz Bayramı'na bir gün kala bir çeşit köfte yapar. Bu köftenin yapımında dana eti, pirinç, erik ve hoş kokulu sebzeler kullanılır. Yine bu eyalette pilav ve kavurma sebze yemeği de yeni yıl akşam için yapılır. Horasan yöresinde halk balık ve sebzeli pilav ve şehriyeli pilavı bayramın ilk günlerinde yapar. Ama yine de pilavın yanında etli mercimekle sulu bir yemek olan bir çeşit yemek yöre halkının bayram gecesinde tükettikleri en asil yemek olduğu söylenebilir. Yöre halkı bu güzel yemekte safran, Hindistan cevizi, karabiber ve zencefil gibi çeşniler kullanır. Şiraz yöresinde ise bayram gecesinde lahanalı pilav yapılır. Bu sevilen yemekte pilav, hoş kokulu sebzeler, lahana ve ufacık köftelerle tatlandırılır. İran halkı Nevruz Bayramı'nın son tatil günü olan ilkbaharın ilk ayının 13. gününde eski bir adet olarak duaya sığınır ve yeni yılı duayı kucaklayarak başlamak ister. Dua günü olarak anılan bu günde doğaya açılan insanlar kuru yemiş, tatlı ve sebzeli şehriyeli çorba tüketir. Gerçi bazı yörelerde ayran çorbası, sebzeli baklagillerin karışımı olan şöle kalemkar çorbası, şehriye çorbası ve diğer birçok yerel çorba da bugün de İran halkının sofrasında yer alan diğer yemek çeşitleridir. Doğa günü yemekleri ya önceden evde hazırlanarak yapılır ya da malzemeleri hazırlandıktan sonra doğada yapmak üzere götürülür ve orada hazırlanır. İran'ın batısında bazı yörelerde halk doğa günü öğle yemeği için köfte, sebzeli pilav, balık, baklalı pilav ve kebap çeşitlerini yapar. Yine bazı yörelerde halk çıktıkları doğadan bazı bitkileri toplayarak bir çeşit yemek yapmaları gerektiğine inanır. Nitekim Horasan yöresinde halk doğadan topladığı sebzelerle bir çeşit çorba yapar. Doğa günü en çok sevilen yemeklerden biri bulgur ve şehriye çorbalarıdır. Doğa günü sofrasında semenu veya helva da mutlaka bulunur. Güney Horasan yöresi ve Yezd'de halk bugüne özel bir nevi ekmek yapar. İran'ın kuzey yörelerinde bu özel gün için çeşitli helvalar da yapılır. Bugün de marul yapraklarını tatlı sirke ile tüketmek adettir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nevruz Bayramı'nda İran'ın çeşitli yörelerinde yapılan yemekleri tanıttığımız iki bölümlük sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Enerji hatları, ekonomi ve siyaset.
Muhterem dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin 8. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Tapi Hattı üzerinde bulunmayan fakat çıkar sahibi ülkelerin durumunu ele alacağız.
Bu dizi programımızda enerji ekonomisini ele alacağız. Bu çerçevede Hint, Alp kıtasından Orta Asya ve Kafkasya'ya uzanan enerji hatlarını inceleyeceğiz. Geçen bölümlerde Türkmenistan doğal gazını Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a taşıyacak olan TAPI boru hattını ele aldık. Bu boru hattının limanlar üzerinden bölge dışı tüketici ülkelerin piyasalarına da götürüleceğini söyledik. TAPI projesine dahil olan 4 ülkenin de sahiplerin ve katılım nedenlerini de ele aldık. Sohbetimizin devamında ise TAPI boru hattının üzerinde olmayan ülkelerin sakıncalarını ve çıkarlarını da ele alacağız.
TAPI'nin asıl ülkeleri sayılan Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın yanı sıra başka ülkelerde TAPI projesi dışında olsalar da kendi sakıncaları ve çıkarları yüzünden bu büyük ekonomik projeyi göz dikmiş ve dikkatle bu projenin gelişmesini izliyor. Bu yüzden bu ülkelerin görüşlerini ve sakıncalarını bilmek de bu projenin önemini fark etmekte yardımcı olacağı söylenmelidir.
TAPI projesi dışında kalan ancak dikkat çeken ülkelerin dışında İran İslam Cumhuriyeti gelmektedir. Medyada da bu hususta uzmanlar görüşlerini bildirmişlerdir. Bu önemli nedeni ise İran'ın büyük doğal gaz kaynaklarını Pakistan üzerinden Hindistan'a taşıyacak olan Barış boru hattının etkilenmesidir. Barış doğal gaz boru hattının uzunluğu 2700 kilometre kadardır. Bu boru hattının yaklaşık 1100 kilometresi İran topraklarından geçiyor. Yaklaşık 1000 kilometresi Pakistan'dan ve yaklaşık 600 kilometresi de Hindistan'dan geçiyor.
Barış boru hattı tamamlanırsa 25 yıllık sözleşmeler çerçevesinde günlük olarak İran'dan 150 milyon metreküp doğalgaz, İran'ın güneyinde bulunan Asaluye bölgesinden Pakistan'a ve oradan da Hindistan'a aktarılacaktır. İran'ın günlük olarak ihraç edeceği bu rakamdan 90 milyon metreküpü hedef ülke olan Hindistan'a ve 60 milyon metreküpü de Pakistan'a ayrılacaktır. İlk yapımı ve etapları 2002 yılında başlayan Barış Boru Hattı'nın 2014 yılında tamamlanması planlanmıştı. Ancak Batı'nın İran'ın nükleer meselesini abartması ve bunu bir sıkıntı haline getirmesi gibi nedenler ile bu proje etkilendi.
Özellikle de Güvenlik Konseyi'nin İran'a karşı nükleer hususta karar çıkartması ve Avrupa Birliği ve Amerika'nın baskıları yüzünden bu projenin kaderi etkilendi. Hindistan ve Pakistan İran'a yönelik yaptırımların şiddetlendiği ortamda gördükleri baskı yüzünden ve de Amerika gibi ülkelerin ekonomik teşvikleri sonucu barış boru hattına katılma kararından geri adım attılar.
Hindistan ve Pakistan'ın sorunları ve de Pakistan hükümetinin ekonomik sorunları pratikte barış boru hattının sürecini baltaladı. Böyle bir ortamda Türkmenistan hükümeti eskiden beri sözü edilen Hindistan'a giden doğal gaz boru hattını inşa etme fikrini ortaya attı. İran'da Meşed'deki Firdevsi Üniversitesi'nde siyasal coğrafya hocası Muhsin Canperver ise bu hususta şöyle diyor. Doğal gaz dünya genelinde güç faktörlerinden biridir. TAPI boru hattı da diğer güçleri ciddi sorunlar ile karşı karşıya koyabilir. Bölge dışı aktörler başta da Amerika, Çin, Rusya ve İran gibi bölge ülkelerini bölgesel enerji projelerinde devre dışı bırakmak istiyor. Amerika öyle bir tavır sergilemiştir ki Hindistan'ın yanında yer alarak bölgesel aktörlerin gücünü azaltmak ve sözde dengelemek istiyor. Buna rağmen İran, bölge ülkelerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için en ekonomik ve en güvenli yolu sunmaktadır.
Bununla birlikte Pakistan hükümeti Tapi boru hattına katılmaya paralel olarak aşure doğal gaz ihtiyacı nedeniyle barış boru hattını canlandırmak için birkaç adım attı. Bu bağlamda Pakistan hükümeti İran'dan 500 milyon dolarlık hibe talep etti. Tabii ki bu da İran hükümeti tarafından reddedildi. İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijan Namdarzengin ise barış boru hattının en büyük ikinci tüketicisi olan Hindistan'ın hazır olduğunu açıklayana kadar İran'a bu enerji aktarım yolundan yararlanmaya istekli olmayacağını belirtti. Pakistan hükümeti ayrıca Rusları Rusya'nın Gazprom'un barış boru hattına katılmasına ikna etmeyi çalıştı. Ancak başarısız oldular. Ruslar ilk başta ilgilerini dile getirmelerine rağmen sonunda projeden çekildi. Aynı şekilde Katar başlangıçta barış boru hattı projesinde işbirliği yapmaya istekli olmasına rağmen sonunda projeden çekildi.
Pakistanlılar Rusya ve Katar'ı projeye yatırım yapmaya davet etmekte başarısız olduktan sonra Çin tarafıyla ciddi görüşmelere başladı. Bu bağlamda Pakistan hükümeti ve Çin hükümeti Pakistan doğal gazının bir kısmını Kuzeybatı Çin'deki Xinjiang bölgesine taşıyabilecek 5 kilometre uzunluğunda bir sıvılaştırmış doğal gaz boru hattı inşa etmeyi kabul etti. Pakistan hükümeti ayrıca Çin hükümetinin barış boru hattını uygulama olasılığını da duyurdu. Çin Enerji Boru Hattı şirketi ayrıca Çin hükümeti tarafından bir İran-Pakistan doğal gaz boru hattı inşa etmek için görevlendirildi. Böylelikle barış boru hattı projesi yeniden canlandırılır ve faaliyete geçirilirse İran-Pakistan doğal gaz boru hattı orta vadede Çin'e kadar uzanabilir ve Çin'e giden geleneksel 12 bin kilometrelik enerji aktarım rotası 2800 kilometreye indirilebilir.
Şimdi ise Amerika'nın Tapi boru hattının inşasına ilişkin rolünü ve politikasını inceleyeceğiz. Amerika'nın Tapi doğalgaz boru hattına desteği genellikle İran, Rusya ve Çin'in olmadığı bir boru hattı politikası çerçevesindedir. Amerika, stratejik boru hattı politikasının bir parçası olarak bölgedeki İran, Rusya ve Çin gibi Amerika rakiplerini enerji aktarım yollarından çıkarmaya çalışıyor. 1990'lı yıllarda bu siyasetin coğrafi ağırlığı Doğu-Batı idi, yani Orta Asya, Hazar Denizi ve Kafkasya rotası üzerine odaklanmıştı. Bu bağlamda Washington, Trans-Hazar hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve Nabakko gibi ekonomik ve güvenlik gerçekleri olmayan projelerin inşasına siyasi, ekonomik ve güvenlik desteği sağlamıştır. Ancak stratejik boru hattı politikasının jeopolitik yönelimi Orta Asya, Afganistan, Pakistan ve Hindistan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne enerji aktarımı planları ile son 10 yılda kuzey-güney olarak yön değiştirdiği söylenebilir.
Amerika'nın Tapi boru hattına desteği aslında iki büyük bölgesel projenin bir parçasıdır. Yeni İpek Yolu Stratejisi ve Büyük Orta Asya Projesi. Bu açıdan bakıldığında Afganistan merkezli Orta ve Güney Asya'nın jeopolitik entegrasyonu ve ekonomik yakınsaması Amerikalı politikacılar için ciddi endişe kaynağı olduğu görülmektedir. Yeni İpek Yolu Stratejisi ve Büyük Orta Asya Planı'nın hedeflerini ilerletmek için Amerika Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Asya işlerinden sorumlu özel Dışişleri Bakan Yardımcılığı olarak bilinen yeni bir idari ve siyasi yapı oluşturuldu. Bu yapının özel işlevi Tapi boru hattı da dahil olmak üzere bu alanda devam eden çeşitli projelerin koordineli ilerlemesini denetlemek ve sağlamaktır.
Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Orta Asya İşleri Sorumlusu, Orta Asya, Güney Asya ve Afganistan'dan üst düzey yetkililerle sürekli temas halindedir. Diğer makroekonomik projelere paralel olarak tabi doğalgaz, boru hattının inşası Amerika tarafından bu yapı tarafından ciddiyetle izlenmektedir. Bu çerçevede Türkmenistan, Afganistan, Tacikistan demir yolu projesi ile Tacikistan, Kırgızistan ve Afganistan, Pakistan ve Hindistan'a elektrik aktarımı projesi olarak bilinen Kasa-Bin projesi hayata geçirilmek istenmektedir.
Amerika'nın odaklandığı diğer projeler arasında Dostluk Köprüsü, Eşkaşem Köprüsü ve Vanç Köprüsü de dahil olmak üzere Tacik-Afgan sınırı boyunca köprü inşaatı projeleridir. Özbekistan'daki Hayratan ile Afganistan'daki Mezar-ı Şerif arasındaki demiryolu projesi ve Amerika'nın odaklandığı projeler arasında yer almaktadır. Afganistan'ın Orta ve Güney Asya'nın jeopolitik uyumu ve ekonomik yakınlaşmasındaki konumu ile ilgili olan bu projeler Amerika tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Buna rağmen Amerika şimdiye kadar TAPI projesi için mali destek sağlamaya veya boru hattının güvenlik engellerini gidermeyi pratikte düşünmemiştir.
Muhterem dinleyiciler, Enerji Hatları, Ekonomi ve Siyaset isimli dizi sohbetimizin bu bölümünde TAPI boru hattı projesinin ortakları arasında yer almayan ancak projede rol oynayan veya etkilenen ülkelere değindik. Amerikan baskısı altında henüz uygulamaya konulmayan ancak yapımı devam eden Hindistan'a doğal gaz ihraç etmek için İran'ın önerdiği planın olağanüstü ekonomik ve güvenlik faydalarını anlattık. Ayrıca Amerika'nın TAPI boru hattı konusundaki tutumuna da değindik. Washington'un Hindistan ve Pakistan'a İran barış boru hattı projesini katılmaktan caydırmaya ve siyasi baskı ve ekonomik açgözlülükle TAPI boru hattını işletmeye çalıştığını belirttik. Rusya'nın TAPI boru hattına yönelik yaklaşımını öğrenmek için bir sonraki programda beraber olacağız.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hicri Şemsi 1400 yıla girdiğimiz bu günlerde Orta Asya bölgesinde yer alan ülkelerin tarihi Nevruz Bayramı'nı kutlaması dolayısıyla biz de yeni yılınızı ve Nevruz Bayramı'nı kutluyor ve bu iki önemli bölgenin geçen seneyi nasıl geride bıraktıklarını ve yeni yıla nasıl başladıklarını gözden geçiriyoruz.
Gerçekte Orta Asya Cumhuriyetleri İran takvimine göre yeni yıla geçen sene oldukça önemli gelişmelere sahne oldukları bir sırada başlıyorlar. Geçen sene Kırgızistan ve Kazakistan Milli Meclislerinin erken seçimleri düzenlendi. Bu arada Kırgızistan halk ayaklanması bu ülkenin cumhurbaşkanının istifasına yol açtı ve Bişkek erken seçimleri gündemini almak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz sene Özbekistan liderleri özellikle yılın son günlerinde bölge ve dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla birçok bölge ve dünya ülkelerine ziyaret yaptılar.
Bu arada Kazakistan liderleri bazı batılı güçler tarafından kendi çıkarları ve hedefleri doğrultusunda baskı altında kaldılar. Bu bağlamda büyük kentlerde türlü bahanelerle düzenlenen protesto eylemlerine şahit olunurken bu durumla mücadele için özel politikaları gündemlerine aldılar. Kazakistan medyasına nüfuz eden batılı devletler türlü ulusalcı ve kışkırtıcı makaleler yayımlayarak Kazakistan halkını Rusya ve Çin'e karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.
Geçtiğimiz sene Türkmenistan liderleri de tarafsızlık politikası izleyerek bu ülkeyi Birleşmiş Milletler gözetiminde bazı uluslararası kurum ve kuruluşlara üye yapmaya çalıştılar.
Tacikistan'a gelince Duşanbe yönetimi bazı imar ve kalkınma projelerine ağırlık vermeye başladı. Buna göre Duşanbe yönetimi yeni yılda dış yatırımları cezbederek Tacikistan'da bu projeleri hayata geçirmeye çalışıyor.
Ancak tüm bu irili ufaklı gelişmelere karşın genellikle mali sıkıntılar ve bütçe açığı ile karşı karşıya olan Orta Asya Cumhuriyetleri bazen Amerika terör devletinin politikalarına aldanarak batıya doğru eğilim gösterdikleri gözleniyor. Amerika ise iki yöntemle Orta Asya ülkelerini etkisi altına almaya çalışıyor. Bu yöntemlerden biri bu ülkelere bazı naçizane paraları ödemek ve sonuçta Beyaz Saray'ın hedeflerini hükümet yetkilileri veya bağımsız politikacıların üzerinden gerçekleştirmektir. İkinci yöntem ise Irak ve Suriye'deki tekfirci IŞİD terör örgütü gibi örgütlere bağlı teröristleri Afganistan ve Orta Asya Cumhuriyetlerine intikal ettirmektir.
Gerçekte son dönemde Amerika'nın Orta Asya Cumhuriyetlerinde konumu şiddetle zedelenmiş ve Washington bu bölgedeki eski konumunu ve nüfuzunu kaybetmiştir. İşte bu yüzden Beyaz Saray çaresizlik içinde ve bölgedeki konumunu korumak için bölgenin bağımsız ülkeleriyle soğuk savaşın yeni bir şeklini başlattığı anlaşılıyor.
Amerika'nın Orta Asya bölgesine yönelik politikaları hakkında Rus uzman Alexey Baliyev şöyle diyor. Amerika'nın 2017 Milli Güvenlik Stratejik Belgesi'nde Washington'un bölgenin liderleri için birbiriyle rekabet eden Orta Asya ülkeleriyle yeni bir işbirliği sayfası açmasına vurgu yapılıyor. Aslında bu stratejik belgenin amacı bölgede Rusya ve Çin'i dizginlemektir. Amerika bu doğrultuda hazırladığı bazı planlarını bölge ülkelerini kullanarak uygulamak istiyor.
Bu bağlamda Amerikan yönetimi Rusya ile mücadele etmek ve bağımsız devletlere darbe vurmak için Özbekistan ve Kazakistan'ı seçtiği anlaşılıyor. Oysa hem Özbekistan hem Kazakistan Rusya ile iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel birliklerin üyesidir. Yine Moskova ile Şanghay İşbirliği Teşkilatı, Avrasya İktisadi Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi teşekküllerde işbirliği yapıyor. Özetle Amerika'nın Orta Asya bölgesinde Rusya'ya ve bölgenin diğer bağımsız devletlerine karşı izlediği politikaları bu ülkelerin medya organlarına naçizane mali yardımlarla nüfuzunu artırma şeklinde ifade etmek mümkün.
Amerika terör devleti Bişkek'in aldığı kararla Kırgızistan'dan ihraç edilmesi ve 2014 yılında Manas askeri üssünü terk etmek zorunda kalması ile birlikte Orta Asya bölgesinden tamamen silinme eşiğine geldi. Bir süre sonra Amerikalı strateji ve askeri meseleler uzmanları Beyaz Saray ve Pentagon'un Orta Asya ülkelerinin onları ihraç etme kararlarını umursamaması gerektiği sonucuna vardı.
Gerçekte Amerikalı uzmanlar ve stratejistler Beyaz Saray liderlerine Güneydoğu Asya bölgesi gibi Amerika Orta Asya bölgesinde bir üs kurduktan sonra o üssü terk etmemesi gerektiğini tavsiye etmeye başladı. Oysa Amerikan yönetiminin Rusya ile bağlantılı olarak bazı ciddi sakıncaları bulunuyor. Ve Moskova'nın ciddi tehditleri ortadayken Rusya'nın arka bahçesinde inisiyatifi ele alması uzak bir ihtimal görünüyor.
Kırgızistan'da faaliyet yürüten Amerikalı diplomatların Cumhurbaşkanlığı erken seçimleri arifesinde Cumhurbaşkanlığı adaylarının görevleri ve yeni anayasayı değiştirme ve reformu ile ilgili referandumun ertelenmesi hakkında müdahale niteliği taşıyan bir bildiri yayımladılar. Bu bağlamda Kırgız siyaset meseleleri uzmanı Talaybek Hamadeyov şöyle diyor: "Bence bu tür medya bildirilerinin diplomatik kaynaklarca yayınlanması Amerikalı yetkililerin acizliğini ve çaresizliğini gösteriyor. Amerikalı diplomatlar Kırgızların Rusya eğilimini engelleyemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ama yine de gaflete kapılmamak ve meydanı onlar için boş bırakmamak gerekir."
Öte yandan Orta Asya ülkeleri arasında bağımsız devletler topluluğuna üye ülkelerin üst düzey yetkililerinin açıklamaları gözden geçirildiğinde tekfirci IŞİD terör örgütü hala Orta Asya Cumhuriyetleri, İran, Çin ve Rusya'yı tehdit ettiği anlaşılıyor. Aslında tekfirci IŞİD terör örgütü Suriye'de Suriye ordusu ve İran ve Rusya'nın müsteşar düzeyinde yardımları ile tam hezimet eşiğine geldiği bir sırada Amerika terör devleti ve bölgedeki bazı malum müttefikleri eli kanlı bu örgütün kalıntılarını desteklemekle beraber bu canileri türlü yollardan Afganistan ve Orta Asya ülkelerine intikal sürecini hızlandırmaya çalışıyor.
Bu arada bölge medyasında çıkan haberlere göre Amerika terör devleti askeri uçakları ile Irak ve Suriye'de bulunan tekfirci IŞİD terör örgütüne üye olan teröristlerin önemli bir bölümünü Afganistan'ın kuzeyine intikal ettirmeyi başardı. Hatta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yaşanan son Karabağ Savaşı'nda da Amerika terör devleti ve Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun 3-4 bin kadar IŞİD teröristini çatışma bölgesine intikal ettirdiği belirtiliyor.
Gerçi Müslüman devletler tekfirci IŞİD terör örgütü gibi örgütlerin İslam dininden çok uzak olduklarını resmen ilan ediyor. Ama yine de bu canilerin gayri resmi olarak Amerikan ordusu ve NATO tarafından hizmete alındıkları anlaşılıyor. Üstelik Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yer alan ülkelerden bazı insanlar hala IŞİD terör örgütüne katılmaya devam ediyor.
Tahran Radyosu.
Orta Asya Cumhuriyetleri arasında Kazakistan'ın durumu istisna sayılıyor. Bu ülke Rusya Federasyonu ile uzun ortak sınırı bulunuyor. Rusya bu sınırların üzerinden hem bu ülke ve hem bölgenin diğer ülkeleriyle iktisadi ilişkilerini sürdürüyor. Yine Rusya'nın Tacikistan'a toplu güvenlik işbirliği kurumu çerçevesinde askeri ve teknik yardımları da Kazakistan topraklarından geçen transit yollardan sevk ediliyor. Buna göre Amerika'nın neden Orta Asya bölgesinde en önemli transit güzergahı olan bu yolu kontrol altına almaya çalışması ve bu süreçte Kazakistan'a özel ilgi duymasının sebebi daha iyi anlaşılıyor.
Aslında Amerikan Dışişleri Bakanlığı son dönemlerde Orta Asya ülkeleriyle Çin, Rusya ve İran'la geleneksel bağlarını fark ettiği ve Tahran, Moskova ve Pekin'e baskılarını artırmak için geçen yılın Şubat ayında bölgeye yönelik yeni bir strateji hazırladığı anlaşılıyor. Bu strateji belgesinin içeriği Amerika'nın bölgede nüfuzunu artırmak için hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Özetle Amerika yeni stratejisine göre Orta Asya Cumhuriyetleri ile Rusya arasında mümkün mertebe derin çatlak oluşturmak istiyor.
Gerçekte Amerika terör devleti Rusya ve Orta Asya bölgesinin bağımsız devletlerini dize getirmek için aralıksız çaba harcıyor. Nitekim bu çabaların şimdiye kadar da bölgenin bağımsız devletleri için bazı sorunlara sebebiyet verdiği anlaşılıyor. Gerçi Amerika terör devleti şimdiye kadar bu konuda sürdürdüğü çabalarla hiçbir hedefine ulaşamadı. Ama yine de tekfirci IŞİD terör örgütünün Orta Asya bölgesine intikal ettirmek başta olmak üzere sinsi planlarını uygulama konusunda ısrarını sürdürüyor. Amerika terör devleti bu doğrultuda bölge ülkelerinin medya organlarına az çok mali yardımları ve yine tekfirci IŞİD terör örgütüne bağlı teröristleri Afganistan topraklarına intikal ettirmek ve oradan da Orta Asya Cumhuriyetlerinin üzerine salmakla bölgenin bağımsız devletlerine baskı uygulamaya devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, İran takviminde Hicri Şems'i 1400 yılına girerken Orta Asya bölgesinde yer alan ülkelerin geçen yılı nasıl geride bıraktıklarını ve yeni yıla nasıl başladıklarını ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.